Ayrım 19.
Bir günde bir edebiyatçımızla konuşuyordum. Titizdir. Manaya bakmayanlara kızar. Nasılsa Nedim'in "Ben şairim, o kâmet-i mevzunu doğrusu, sevmem desem de bil ki yalan söylerim sana" beyti anıldı. "Hayır," dedi o edebiyatçı. "Bil ki değil, belki." "Nasıl olur?" dedim. "Belki manayı bozar. Şüphesi yok ki Nedim'in. Ben şairim. Demek mi mevzun, usul boyluları sevsem dersem yalan olur doğrusu," diyor. Zaten başka bir gazelinde de "Kâmetin seyreyle insaf et o bala mısrağı, zahida sen şair olsan intihap etmez misin?" diyor. İkisi de bir manada bu beyitlerin. Belki büsbütün karıştırıverir. "Olsun," dedi. "Nedim'e öyle şüphe yakışıyor." Şaşırdım bu söze. İşin doğrusu şu ki Nedim'in Halil Nihat Bey'inkinden önceki İstanbul basması divanında o "bil ki" yesiz olarak bir arada yazılmış. Onu bir kere "belki" diye okumuşlar, bir daha dönemiyorlar. Öztürkçeyi işte bu yüzden tutturamıyoruz. Aydınlarımız söyledikleri, okudukları sözlerin bir manası var mı yok mu onu araştırmıyorlar. Kullandıkları kelimelerin köklerini bilmeye özenirler mi? Kafalarını müpheme, belli belirsiz alıştırmışlar bir kere. Zihninin koşmasında ayak göçürmüşle Nedim'in beytinde "belki" ile nasıl yetiniyorlarsa, bugün Frankçeden alıp acayip tanınmaz bir kılığa soktukları otosugestresyon, alüsinasyon gibi kelimelerle de öyle yetiniyorlar. Ayak göçürmüşü, "belki" dil alışıklığıyla söylüyorlar. Bundan da bir mana, bir nesne gibi sanki gözle görülecek, gösterilebilecek bir mana çıkarmak gerektiğini akıllarına getirmiyorlar. Hep duygu eğitiminin yalnız duygu üzerine kurulması istenilen eğitimin sonucu. Duygu azla da, şöyle bir okşanılmakla da sevinir, memnun olur. Daha çoğunu aramaz. Duygu okşanılır, akıl ise okşanılmaz, avutulmaz. Önüne konulanın kendisine, kendi ilkelerine uygun olmasını ister. Bunun için nedir, ne demektir, niçin böyle denilmiş diye araştırır. Bu sorularına cevap verilmezse geri çevirir. Ama yıllardır bu ülkenin aydınlarından akıllarını işletmeleri değil, yalnız duygu okşamaları, duyguları besleyip coşturmaları, inanlar aşılamaları istenildi. Bir dejenere demekle, bir soysuz demekle, bir takım karışık değer yargılarını sıralamakla bir işin içinden çıkılacağını sanan kimselerden, belli köklere dayanan, açık, ışıklı bir dil ihtiyacını duymaları beklenebilir mi? Düşünceleri açık değil ki onları açıkça belirtmeye özensinler. Ulus, 18 Ağustos 1950. Yavaşça. Bir yazı yazdınız. Birkaç gün geçip de arası soğuduktan sonra okuyayım dedim. Düşmanlar başına. Kafası durmuyor kişinin. O söyledikleri üzerine bir daha düşünüyor. Yanılmış, saçmalamış, anlayıveriyor, sıtkı sıyrılıyor özünden. Fena mı? Burnu sürter, uslanır da ötekine berikine kusur bulmaktan vazgeçer diyeceksiniz. Hayır, iyi değil bence. Bir kere ne biliyorsunuz uslanacağını, hani bir söz vardır. Kendi gözündeki merteği görmez, elin gözündeki çöpü görür derler. Siz de öyle insanlardansınız. Elin gözündeki çöpü görüp göstermesi kendi gözündeki çöpü görmediğinden midir acaba? Ya kendisine bir iyice bakmasınlar diye ise? Tutalım ki uslandı, çöpleri kim gösterecek? Yani siz, herkes gözündeki çöple elini kolunu sallaya sallaya gezsin demek mi istiyorsunuz? Sonu kötüye varır onun. O çöpler büyür, büyür de bir mertek oluverir. Geçen haftaki yazımda zihninin konuşmasından açmıştım. Şair onu Rus savaşından sonra Bayburt'a gidip oraları perişan görünce söylemiş diyenlere karşı şöyle buyurmuştum. Türlü söz oyunlarıyla dolu bu koşmanın öyle bir duygudan doğduğuna inanmak da epeyce zordur. Laf, hatırım kalmasın ama ben Lekırdı'nın bu kadar da bayağısını az gördüm. Duygudan doğmak gibi cicili bicili sözlerden geçtim. İçi de bomboş. İnan olsun utandım böyle dediğime. Ne demek? Bir şair gerçek bir duygusunu söylemek için de söz oyunlarına başvuramaz mı? Yani ben de yaşlandıkça ön yargılara, sizin anlayacağınız peşin hükümlere mi saplanıyorum? Öyle ya, bir kişi içten duyduğunu söyleyemezmiş. Çeki düzen vererek söylemeye özenmezmiş, daha bilmem neler. Peki ne yapacak? Bağıracak, inleyecek, çırpınıp dövünecek. İyi ama o bağırmayı, inlemeyi, çırpınıp dövünmeyi kağıt üzerine döküp okuyacaklara duyurabilmek için de sanattan geçirmek gerekir. Bir takım karma karışık sesleri dizin, içinizdeki derdin ne olduğunu bakalım kimse anlıyor mu? Ben gönlümdekini öyle söyleyiverdim. Sana özenmedim demek şairin değil. Ne dediklerini bilmez, kendini beğenmişlerin işidir. Şair, gerçek olsun olmasın, bir duygusunu anlatmak istedi mi sanatın, sanatının bütün gereklerine uyar. Kendi şiir anlayışında söz oyunları yapmak da varsa onlardan da kaçınmaz. Şairden, sanat erinden samimilik beklediğimizi söylerken sanatına da samimi olarak inanması gerektiğini hiç düşünmüyoruz. Sanatına samimi olarak inanıyorsa gerçek duygularını da o sanatın istediği biçimlere dökmesi kadar tabii ne olabilir? Dudak bükerek bir söz oyunları dedik mi bir şey söylediğimizi sanıyoruz. Cinaslar, müraatlar, daha ne bileyim, o gibi şeyler birer söz oyunudur da yazıya bir tabiilik vermeye çalışmak, kelimeleri yerli yerinde kullanmaya özenmek, sözlerle oynamak değil midir? Biz bugün cinası, müraatı pek sevdiğimiz için onlara düşkün şairleri de beğenmiyoruz. Onların sanat anlayışı bizimkine uymuyor. Ama bizimki sanattır da onlarınki değildir diyemeyiz. Biz gerçek olsun olmasın, duygularımızı, düşüncelerimizi kendi sanat yollarımızla anlatmaya çalıştığımız gibi onlar da kendi sanat yollarıyla anlatmaya çalışmışlar. Onlarınki de, bizimki de sanattır. Yani bir yapmadır, bir yapmacıktır. Bunu unutmamalıyız. Şunu da bilmeliyiz ki sanatın istediği, buyurduğu özenmelerin hiçbiri gerçek duygulara, samimiliğe aykırı değildir. Bunu anlamayan sanatın özünü anlamamış demektir. Bunun içindir ki düşünerek, özenerek, içinden doğanla yetinmeyip onu aklı, bilgisiyle işleyerek yazan şairleri daima ötekilerden üstün tuttum. Zihninin o koşmayı, Bayburt'un o günlerdeki perişanlığını anlatmak için yazdığına inanıyor muyum? Yo, inanmıyorum ama o koşmada bir takım söz oyunları olduğu için değil. Bunu ileri sürenler bir tanıt, bir delil, bir tarih belgesi göstermiyorlar da onun için inanmıyorum. Bir yakıştırma olduğu belli. Başka sebep de var, o koşmaya iyice bakın. Sadece sevgiliye hasret söylediğini anlarsınız. Sevgiliye hasretin arkasında yurdu perişan görmenin verdiği üzüntü gizli olamaz mı? O da olabilir, ancak bunu kesin olarak söylemek için asıl konunun arkasında bir konu daha bulunduğuna bizi inandırmak için ortaya bir takım tanıtlar koymak gerekir. Zihninin o koşmayı Bayburt için söylediğini ileri sürenlerse bunu yapmamışlardır. Vezinli, kafiyeli şiirleri sevmeye çalışıyorum. Şiiri herkesin anlayabilmesi, ahengini tadabilmesi için bir takım kurallara uyulması gerekir. Bugünkü vezinsiz, kafiyesiz şiirlerse çoğunluğa bir türlü işleyemiyor. Ancak şiirle uğraşanları ilgilendiriyor, ötekilerse yadırgıyor diyorum. Geçmiş yüzyıllarda birçok şairler, hem de en büyükleri kurallara uymuşlar, yine de birer yenilik yaratmışlar. Demek ki kurallara uymak yeniliğe bir engel değildir. Öyleyse bugünün şairleri de o kurallara uyup onların içinde yaratmaya çalışmalıdır diyorum. Bir türlü kandıramıyorum kendimi. Ne kadar uğraşsam bugünün vezinli, kafiyeli şiirlerinden hoşlanamıyorum. İçlerinde elbette iyileri de vardır ama biri bile beni sarmıyor. Ne yapalım? Hürriyeti, kurallar dışına çıkmayı tattık bir kere. Yeniden o daracık alana kapanmayı aklımız almıyor. Birçok şairlerin, örneğin Voleri'nin dediğine göre o kuralların şaire yardımı olurmuş. Vezin, kafiye ona umulmadık şeyler buldururmuş. Ama biz onlara değil. Vezin, kafiye yüzünden söylenememiş sözleri unutuyoruz galiba diyen Spira inanıyoruz. Biliyorum, asıl Voleri haklıdır. Geçmişin büyük şairleri bütün istediklerini söylemişlerdir. Bunun için kurallardan da yardım görmüşlerdir. Yine de içimizde bir şey var. Hayır diyor. Kurallar geçti artık, onlara boyun eğemeyiz. Çağımız serbest nazmın çağıdır. Bugünün vezinli kafiyeli şiirlerinin en iyileri bile bize geçmiş günlerden kalma gibi geliyor. Dönemeyiz artık diyor. Bunu anlamayanlar günümüzün isteklerini duymayan kimselerdir. O istekleri duymadıkları için de şiirlerine bugünün havasını veremiyorlar. Gerçekten yaratıcı olamıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, eskinin çemberi içinden çıkamıyorlar. Gerçek bir yenilik getiremiyorlar. Bunun için yarına kalabileceklerini de sanmıyorum. Serbest nazımla yazanlar kalabilecekler mi? Onu da bilmem. Ama bence onlar, yalnız onlar doğru yoldadır. Bundan sonra şiirde ölmez bir eser yaratılabilirse ancak serbest nazımla yaratılacaktır. Ölmez eser derken ne dediğimi biliyor muyuz? Nesirde ölmez eser belki vardır ama kendimizi aldatmayalım. Şiir günü gününe okunan bir şeydir. Geçmişten kalma şiirler ancak edebiyatçıları ilgilendirir. Avrupalıların Racine gibi, Shakespeare gibi eserleri bugün de okunan bir takım şairleri var. Ama dikkat edin, o şiir de tiyatro şiiridir. Onlar nesir gibi kalmışlardır. Yoksa bugünkü Fransızlar, İngilizler, Almanlar da geçmiş yüzyılların şairlerini okumuyor. İçlerinde ancak edebiyatçıları onlara ilgileniyor. Kendi çağında okunmayan şair, gelecekten bir hayır ummasın. Ulus, 26 Ağustos 1950. Ararken. Geçmişin bir büyüklüğü vardır, gözler kamaştırır. Birbirinden yüce bütün o şanlı bilginleri, feylozofları, ozanları, bütün o tanrılı kişileri andınız mı çağımız çöküverir. Onlar gelip de alanı hazırlamamış olsalar bugünküler ne yapabilirdi? Birer kahramanmış, birer devmiş onlar. Ellerinde bizim aletlerimiz, kafaları içinde bizim bilgilerimiz yokken yine de yılmamışlar. Şiirin yolunda kayalar, dağlar delen aşık gibi gönüllerindeki ateşin buyruğuna uymuşlar, saldırmışlar, karanlıklara yenmişler, sevgiliye, ulu ışığa kavuşmuşlar. Boşuna övünüyoruz, bilgilerimiz, aletlerimiz diye. Hepsi de onların değil mi? Bize onların birer armağanı değil mi? Hepsinin de temelini onlar kurmamış mı? Saygıyla eğilelim geçmişin, geçmişte yaşamış büyük adamların önünde. Onların karşısında ne kadar küçük kaldığımızı bilelim de dinleyelim onların öğütlerini. Ayrılmayalım onların çizdiği yoldan. Bizden sonra gelecekleri de öyle yetiştirelim ki çıkmasınlar onların dediklerinden. Şaştınız mı böyle yazmama? Özendim ben de, bir deneyeyim dedim. Hep bu çeşit lakırdılar sevilir bizde. Şimdi değil, öteden beri. Yüce, ulu, tanrılı gibi katkıları. Tuttu yine benim tutturağım. Bunca yıllık sıfat dururken sen kalk da katkı diye tilcik uydur. Efendim, neden uydurmayayım? Baksanız o frenklere. Adjective diyorlar. Katılan söz, üstüne konan söz demek. Katkı, sıfattan daha iyi bir karşılık değil mi buna? Ama çaresiz size uyacağız. Doğrusunu bırakıp yanlışını kullanacağız. Arapça'da Arapça diye tutturursanız, sonunda olacağı bu. Yüce, ulu, tanrılı gibi sıfatları dizdiniz mi, okuyanların ağızları kulaklarına varıyor. Söz işte böyle olur diyorlar. Oysa ki maymuncuk sıfatlardır bunlar. Hangi kapıya soksanız açar. Hiçbir içinde yapılmamıştır. Bunları bir yazıda gördün mü, o saat anlarım yazarın kendiliğinden bir DJ yoktur. Ötekinin, berikinin kapısını kurcalıyor, ne bulursa onu kullanacak. Niçin yapmasın? Beğeniliyor ya, siz ona bakın. Ben de onun için özendim. Bir de şu V'den tiksindim geçse. O zaman görürsünüz çifte çifte sıfatlar, hani ben de taş çıkarırım arkadaşlara. Biri var, bir yazısında gözüme ilişmişti, coşmuş, daha doğrusu işi coşkunluğa vurmuş, oyuncu kızlardan birine tanrıl diye bıyık buyuruyordu. O tanrıl demez, ben diyorum, o ilahi der. Yahya Kemal'in ilahi adalar demesinden beri o ilahi sıfatı yüksek edebiyatımıza bir dadandı, hala o dadanış. Yapacağım ben de, aklıma koydum. Hele biraz daha uslanayım, her cümlenin başına bir V getireceğim, yekten ilahi bir üstad oluvereceğim. Şimdilik bırakalım bunları, daha uslanmadım, V'den tiksintim geçmediği gibi bol bol sıfat kullanmakta da güçlük çekiyorum. Hani o başlarken söylediklerim yok mu? Bilseniz ne terledim onları yazarken. Eski zaman bilginlerini Ferhat'a benzetinceye kadar halden hale girdim. Ama cümlede pek bir halavetli oldu. Uzun, kıvrıla kıvrıla gidiyor. Nice kimseler tanırım, onu görseler kıskanır da çatlayıverirler. Kıskanmasınlar, alsınlar, onların olsun. Güle güle de kullansınlar, daha doğrusu onlar kullansın, ben güleyim. Gelelim geçmişe hayran olmaya. Hayranım doğrusu geçmişin bilginlerine, filozoflarına, ozanlarına. Durmamışlar, kendilerine eskiden kalanla yetinmemişler, kendilerinden önce gelmişlerin dediklerini öğrenmişlerse de hepsine inanmamışlar. Yanlışlarını aramışlar, bulmuşlar, göstermişler. Ah o büyük adamlar, hepsi de ne kadar yeni, ne kadar genç. Hepsi de inanmışlar çağlarına, beğenmişler onu. Kendi yaşadıkları günleri geçmişten hiç de aşağı bulmamışlar. Geçmiştekilerin önünde el pençe divan durmuyorlar. Onların bıraktıklarına biz de bunları kattık diye başladı yukarıda. Ne diyor Tevfik Fikret? Vaktiyle baban kimseye minnet mi ederdi? Yok kalmadı haşa sana zillet pederinden. Doğrusu güzel söyleyememiş. Pederinden güldürüveriyor bizi, hiç uymuyor oraya. Bir kere baban demiş, yine baban demeli, beceremiyor. Babandan demekle pederinden demenin bir değerde olduğunu sanıyor. Güzel söyleyememiş. Ama dediği doğru. Bütün insanlar için doğru. İnsan oğluna geçmişinden aşağılık kalmamıştır. Geçmişteki insanlar kendilerinden önce gelenlerin önünde titremezlermiş. Onların bıraktıklarına bakarken gözleri kamaşmazmış. Hangi alanda olursa olsun geçmişin çizdiği yoldan ayrılmak istememek, geçmiştekilerin öğütlerini değişmez birer yasa saymaya kalkmak, tarihi anlamamaktan gelir. Çünkü tarih boyuna yenileşmeleri gösterir. Hangi alanda olursa olsun bir iş başarabilmiş, bizim saygımıza hak kazanmış kimseler, şu bizim bugün birer kahraman diye, birer dev diye andığımız kimseler, kendilerinden önce bulunanlarla, söylenenlerle kalmayıp onları aşmış, gerekince de yıkmış olan kimselerdir. Tarihin bize verdiği başlıca ders bir cesaret dersidir. Geçmişi hiçe sayalım. Bizden önce yaşamış olanların bulduklarına da, söylediklerine de aldırmayalım demek mi istiyorum? Olur mu öyle şey? Geçmişi hiçe sayan, tarihin öğrettiklerini dinlemeyen bir çağ, yabanlığa, iptidaliye dönüşmüş olur. Bütün denemelere yeniden girişmek zorunda kalır. Bütün yanlışlara yeniden düşer. Ancak tarihe bağlanıp kalmak da tarihi bilmemek kadar yıkıcıdır. O da elimizden geleni yapmaktan kaçmak olur. Geçmişte yaşamış insanlar da bizim gibi birer insandır. Ne bizden büyük ne de bizden küçük. Onlara ne kadar güveniyorsak kendimize de o kadar güvenmeliyiz. Onları sadece bizden önce gelmiş oldukları için bizden üstün görmekte, bizden aşağı görmekte doğru değildir. Bilelim ki hepimiz de bir yolun yolcusuyuz. Onlar gibi biz de doğruyu, iyiyi arıyoruz. Onlar gibi biz de güzellikler yaratmaya çalışıyoruz. Onlar gibi biz de insanoğlunun ufuklarını genişletiyor, düştüğümüz yanlışlarla daha ilerlemeyi sağlıyoruz. Ne adına olursa olsun, hangi amaçla olursa olsun bu ilerleme, ilerletme ödevinden kaçmaya hakkımız yoktur. Ulus, 22 Eylül 1950. Sözden Söze. Aktüre ile ıra gücünün, yani ahlak ile seciye kuvvetinin akıldan, bilgiden üstün birer meziyet olduğunu, bir kişide önce bunların aranması gerektiğini söyleyenlere şaşarım. Akla dayanmayan bir aktüre olabileceğini mi sanıyor? İnsanoğlunu aktüreye erdiren, ona neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin eğri olduğunu bildiren yine aklı değil midir? Öyle diyenler yoksa çevrelerinde yaşayanların başkalarından duyduklarına, geleneğin bellettiklerine, bir yolda kendileri düşünmeden körü körüne inanmış, bağlanmış kimseler olmalarını mı istiyorlar? Onlar şunu şöyle yapmalı, bunu böyle etmeli diye kesip atacaklar. Ötekiler de sebep sormaksızın uyuverecekler bu buyruklara. Tutalım ki bu buyruklar iyidir, doğrudur. Kendileri onları nasıl bulmuşlar? Onlara da o yolu akılları göstermiş değil mi? Biz babalarımızdan, dedelerimizden böyle gördük, böyle yapıyoruz. Bizden sonra geleceklerin de böyle yapmasını istiyoruz derlerse, o zaman da sorarım kendilerine. Siz babalarınız, dedeleriniz gibi olmanız, bütün işlerinizde değilse de, aktüre alanında onlara uymanız gerektiğini nereden çıkarıyorsunuz? Sizi bu sonuca vardıran da aklınız değil midir? Babalarınız, dedeleriniz o yolu nasıl kurmuşlar? Ona akılları ilermemişler mi? Aktörenizi ister kendiniz kurmuş olun, ister babanızdan, dedenizden almış olun. Onun temeli, dayanağı hep akıldır. Olur ha, belki kendileri düşünmemişlerdir aktöre üzerinde. Kendileri de çevrelerinde görmek istedikleri kimseler gibidir. Yani başkalarından duyduklarına, geleneğin bellettiklerine körü körüne inanmış, bağlanmış birer kişi. Niçin düşünmemişler, durmamışlar aktöre üzerinde? Biz bu ağır konu üzerinde düşünecek kadar akıllı değiliz mi diyecekler. Kendilerini o konu üzerinde düşünecek kadar akıllı bulmuyorlar ama başkalarına aktörenin ne olduğunu gösterecek kadar akıllı buluyorlar. Tutmuyor bunlar birbirini. aktüre üzerinde düşünecek kadar akıllı değillerse kapatsınlar, bu sözü karşılarındakilere ders vermeye kalkmasınlar. Acaba kendi akıllarını küçümsemiyorlar da sadece bu konuyu mu küçümsüyorlar? Adam sen de, bir de aktüre üzerine mi düşüneceğiz? Bize babalarımızın, dedelerimizin öğrettikleri bir aktüre var ya, bize de yeter, bizden sonrakilere de. Biz daha büyük işlerle uğraşıyoruz mu diyorlar. Böyle diyor, böyle düşünüyorlarsa ne demeye kalkıp da aktörenin akıldan, bilgiden üstün olduğunu ileri sürüyorlar. Karşılarındakileri aldatmak, kandırmak mı istiyorlar? Diledikleri aldatmak, kandırmaksa kendilerinin aktöreleri bozuk demektir. Onlardan aktöre dersi alamayız. Bir de şu var. Savundukları aktüre ilkeleri yani esasları üzerinde düşünmüşlerdir. Onlara bir türlü akıl erdirememişlerdir. Karşılarındakilerin de onları akıllarıyla kabul etmeyeceklerini anlamışlardır. Evet, insan şunu yapmamalı ama niçin yapmamalı bir türlü kavrayamıyorum diyorlardır. Bu yüzden de ahlakın akıldan üstün olduğunu söylüyorlardır. Hani Ziya Paşa, idraki meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi o kadar sikleti çekmez demiş onun gibi. Peki ama o zaman da biz kendilerinin o aktüre ilkelerini gerçekten benimsediklerine, onlara uyduklarına nasıl inanabiliriz? Belki bizim yanımızda onlara bağlı görünüyorlardır da yalnız kaldılar mı şöyle bir kaçmaktan çekinmiyorlardır. Baksanıza. Niçin öyle yapmak gerektiğini akıl erdiremiyorlarmış. Ya yarın akıllarının daha çok ereceği bir öğütle karşılaşırlarsa? Bugün bağlı oldukları ilkeleri bırakıvermezler mi? Hayır. İnsanoğlu için akıldan üstün hiçbir meziyet, hiçbir güç yoktur. Bütün güzellikleri, bütün büyüklükleri aklıyla, aklı sayesinde yaratmıştır. Aktüre de yine aklının kurduğu bir yapıdır. İnsanoğlunun herhangi bir meziyetini ilerletmek isterseniz aklını geliştirmeye, aklını besleyen bilgisini başka her yol yanlıştır. İlerlemesini dilediğiniz o meziyeti, kaynağı, kökü akıldan ayırarak kurutuverir. Bugünlerde peşinenler sürçülisanlar aldı yürüdü. En ummadığınız yerlerde duyuyor, en ummadığınız yazılarda görüyorsunuz. Yakında ayrıyeten de baş köşeye geçecek. Niçin önceden diyemiyorlar? Niçin dil sürçmesi diyemiyorlar? Bunlar düpedüz Türkçe'de onun için. Yakıştıramıyorlar ağızlarına. Peşinen ya da sürçülisan varsın olsun, yabancı kurallara göre kurulmuş bir kibarlığı var. Benim gençliğimde bir yazarımız kabili kabul sözünü ilk kullandığı gün okuyanlar neler söylememiş, ne kadar gülmüşlerdi. Bu peşinenlerin, sürçülisanların yanında kabili kabul adeta doğru gibi gözüküyor. Hele bizden öncekilerin pek kızdıkları hukuki, ahlaki gibi Arapça bir çoğuldan yapılmış sıfatların kurala göre yanlış olduklarını artık düşünen bile kalmadı. Sen bunlara sevinmelisin.